Ayrım 19.
İstanbul surlarının üstünde çok eski bir sabah ezanını oracığa takılmış kırık parçasına benzeyen küçük bir caminin, Manavkadi Camii'nin yıkık duvarları arasında tek başına fırlamış bir erguvan ağacı vardır ki bana gösterdikleri günden beri her bahar bir kerecik olsun ziyaretine gider, bu şehrin sabahlarından toplanmış hissini veren mahmur bakışlı kandillerini seyrederdim. Harap ve bakımsız mazi yadigarları ve etrafında uyuyan ölüler arasında bu erguvan ağacı benim için ezeli ve ebedi arzunun, daima yenileşen hayat aşkının bir timsalidir ve manzaraya hakim yumuşak duruşunda bu fazlasıyla hissedilir. Emir Sultan Türbesi'nin etrafında yatan ölüleri, her bahar kendiliğinden açılan bu hayat ve arzu sofrası cömertçe kandırır. Eskiden bu türbede ayrıca bir köylü ve hasta topluluklarının civarındaki ahilerin buraya toplandığını da söylüyorlar. Yıldırım'ın aşık olduğu kızını onun elinden zorla, hatta bizim için biraz da kanlı bir şekilde alan, kızını geriye almak isteyen Yıldırım'ın gönderdiği askerleri hep öldürür, Emir Sultan Bursa'nın büyük aşk maceralarından birinin kahramanı sıfatıyla aşıklara maneviyatıyla yardım eder, evlenmelerini kolaylaştırırmış. Emir Sultan belki de bu 15. asır Türkiye'sinin halk muayilesine en fazla mal olmuş çehresidir. Hoca Saadettin tarihinde Taşköprülü Şakayık'ı Osmaniye'de Beli Gül destesinde onun bir yığın mankıbesini anlatırlar. Beli'nin anlattıkları arasında 3 mankıbe vardır ki bunlardan biri Emir Sultan'ın müritlerinden birinin keramet göstermesini istemesi üzerine değneğiyle yere vurarak bir su taşırmasıdır. İkinci Emir Sultan'ın türbesinin yapılmasına aittir. Beli'nin anlattığına göre Hoca Kasım isminde Bursalı bir zengin bir gün Emir Sultan'a Arakiye bir nevi serpuş hediye eder. O da kendisine bir sikke verir. O gün Hoca Kasım çarşıda gezerken 30 bin dirheme satılan bir büyük elmas görür. Parasının yetmeyeceğini bildiği için üzülür. Fakat kesesindeki parayı sayınca 30 bin dirhemden fazla parası olduğunu görür ve taşı alır ve hemen o gün kendisine 130 bin dirhem teklif eden mücevherden anlar bir Yahudi'ye satar. Bütün bunların şeyhin kerametiyle olduğunu bildiği için şimdiki yerindeki, sonra türbeyi de içine alan zaviyeyi bu parayla yaptırır. Üçüncü hikaye başka türlü güzeldir. 1032 senesinde, yani Emir Sultan'ın ölümünden aşağı yukarı 200 yıl sonra bir gün Bursa'ya büyük bir arslanla dolaşmaktan hoşlanan bir adamcağız gelir. Ve yine günün birinde Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etmek ister. Bir direğe arslanı iyice zincirledikten sonra içeriye girer. Biraz sonra arslan zincirini kırar, zincirini sürükleyen deli aşık gibi türbenin kapısına gelir ve gözlerinden yaş aka aka emiri ziyaret eder. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekler. Emir Sultan hemen herkesle babam diye konuşurmuş. Peygamberin neslinden olan Emir Buhari, geleneğe göre bu yeni imparatorluğun merkezine gitmek için Medine'de doğrudan doğruya Hazreti Muhammed'den izin alır. Hatta bütün yolculuk boyunca başının üstünde bir kandil ona Bursa'ya kadar yoldaşlık eder ve Bursa'ya geldikten sonra da 3 gün 3 gece üst üste bu kandil görülür. Emir Sultan'ın yeşile bakan kapısında başlarının ucunda son Bursalı hattatların talik yazıları, talihsiz padişah 5. Murad'ın saray kadınları yatarlar. Bugünkü Bursa'da Emir Sultan altında yattığı mimari eserin hak ettirdiği bir bakımsızlık içindedir. Bununla beraber etrafındaki peyzaj nadir bulunur bir güzelliktedir. İçinin garip tarafı bu cansız mimarinin Türk musikisinin yeni bir Rönesans yaptığı bu devirde vücuda getirilmiş olmasıdır. Emirgan Camii'nin kışla mimarisinin, Topkapı'daki Tanzimat Köşkü'nün, dedenin dehasının Ferah Feza Burcu'ndan işitildiği bir zamanda inşa edilmiş olmaları ve Beyati ayini, Acem Aşiran Ağır Semaisi gibi tekzip edilmiş ruh aydınlıklarıyla muasır olmaları, aklın güç kabul edebileceği şeylerdir. Türk mimarisinin hamlesini tükettiği senelerde musiki yeni bir feyze canlanıyordu. O da belki son ışıkları dağıtıyordu. Fakat kendi cömert kanında yıkanan zengin ve muhteşem bir akşam gibi. Tanzimat ve ona yaklaşan zaman şüphesiz ki geniş manasında yapıcı bir devir olmuştur. Fakat sadece yapmakla kalmış, asıl yaratmaya gidememiştir. Bu ikisinin arasındaki farkı o zamanlardan kalma eserlerin hepsinde görmek mümkündür. Şehirlerimizin umumi çerçevesi içinde derhal yadırganan bir yığın eser, mimarinin sadece muayyen bir malzemeyi muayyen bir gaye uğrunda kullanmaktan ibaret olmadığını gösterirler. Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi yeşilde dua eder, muradiyede düşünür ve yıldırımda harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder. Ah bu eski sanatkarlar ve onların her dokundukları şeyi değiştiren, en eski bir unsurdan yepyeni bir alem yapan sanat mucizeleri. Dedelerimiz bu mucizeyle ve onun etrafına taşırdığı imanla Bursa'nın ve İstanbul'un çehresini değiştirdiler. Onları yarım asır içinde halis Türk ve Müslüman yaptılar. 20-30 senelik bir zaman içinde Bursa'nın ve İstanbul'un yıkılmış Şarki Roma manzarası ortadan silindi ve yerini camileri, medreseleri hanlarıyla yumuşak çizgili, elastiki hamleli, kullandığı malzemenin güzellik şuurunda kıskanç, yapıldığı şehrin iklimine aynı unsurdan denecek kadar uygun bir mimari aldı. Bu sanat böylece büyük çerçevesinde bu şehirlerin tepelerini ve umumi manzarasını birden değiştirirken, şehirlerin içinde sokak sokak ikinci bir fetih yapılıyor, yeşil pencerelerinde uhrevi vaitler, gülen türbecikler, çeşmeler, İstanbul ve Bursa'yı adım adım zapt ediyordu. Bursa, fethedildiğinden 50 sene sonra Bursalı Türk çocukları arasında şairler yetişir ve İstanbul'u saltanatının başlangıcında alan Fatih'in naaşı bu şehre getirildiği zaman İstanbul, ananesiyle, semt adlarıyla, evliya türbeleriyle, şiir ve sanat hayatıyla halis Türk'tür. Bursa'da ve İstanbul'da Türk anne babadan doğan ilk çocuk nesli büyüdükçe, kendileriyle beraber büyüyen bu geniş hamlenin etrafa dal budak saldığını gördüler. Bu ilk çağın Bursalı anneleri, şüphesiz müstakbel gaza erlerinin yaşından bahsederken, "Oğlum, Orhaniye veya Muradiye'nin yapıldığı sene doğdu" derlerdi. Ve onların uzun, yorucu seferlerden sağ salim dönmeleri için yaşıtları olan camilere adaklar adarlardı. O gün bütün sabah saatlerini şehir içinde abide abide dolaşmakla geçirmiştim. Her zaman olduğu gibi çok güzel şeyler görmüş, çok lezzetler tatmıştım. Bununla beraber ruhu tam doyuran o kesif ürpermeden, eşya ile aramızdaki perdeleri kaldıran ve bizim için dışımızda yabancı bir şey bırakmayan o büyük dolgunluktan mahrumdur. Halbuki bu son seyahati Bursa peyzajının sırrını yoklamak, mümkünse ondan bir ders almak için yapmıştım. Fakat ben zorladıkça o benden kaçıyor gibiydi. Taş, ağaç, sanat eseri ve an hepsi bana kendilerini kapatıyorlar, kendi mahremiyetlerinden kovuyorlardı. Yavaş yavaş etrafımda sadece ölümü görmeye başlamıştım. Kendi kendime ondan başka ne olabilir ki derdim, meğer ki can sıkıntısı ola. Gerçekten de onun dışında kalan her şey o anda bana sadece can sıkıntısından kurtulmak için aranılmış çocukça çareler gibi görünüyordu. Aşk, sanat, arzu, zafer hepsi hasta nahvetimizin oyuncaklarından başka bir şey değildi ve hepsinin arkasından kaderin büyük çarkı işliyordu. Her şeyin, hatta bu şehrin en güzel ifadesi olan su seslerinin bile Hülya'ma boş kadehler uzattığı böyle bir günde başka nasıl düşünebilirdim? Bir an bu çok sevdiğim şehirde kendi hatıralarımı aramak hülyasına düştüm. Acaba Hüdavendigâr Camii'ne gitsem, onun akşam rengi loşluğu içinde 5 yıl önce bu camiyi beraberce gezdiğimiz güzel çocuğun tebessümünü bulabilir miyim diye kendime soruyordum. Bu ince tebessüm, bu eski mabedin içinde bir akşamüstü taze bir gül gibi parıldamıştı ve ben onu seyrederken etrafındaki havanın birdenbire bir yıldız doğmuş gibi altın akislerle perde perde aydınlandığını, bir fikre çok benzeyen bir musiki ile dolduğunu hissetmiştim. Bu gülüş, bütün o taşlarda dinlenen ve geçmiş zamanı tahayyül eden ölüme güneşten, aydınlıktan, çok sevdikten sonra açık gözlerle bırakılıp gidilen her şeyden toplanmış bir ithaftı. Emindim ki orada o sessiz taşlara sinmiş ruhlar kendilerini bu gülüşle bir an yeni açmış bir gül fidanı gibi taze, ıtırlı ve mesut buldular. Bununla beraber şimdi oraya gitsem bu gülüşten hiçbir şey bulamayacağımı ve ben öldüğüm zaman da bu hatıranın biricik şahidi kaybolacak. Bu düşünceyle harap ve her şeye küskün yürürken birdenbire önüme çıkan tanıdık bir arabacı beni adeta zorla arabasına aldı. Ayaklarımın ucunda bir süs olarak konmuş küçük dar aynada bir çare yalnızlığımı seyrede seyrede bir müddet daha dolaştım. Artık etrafıma bakmıyordum. Kendimi içimde uğursuz bir musiki gibi yükseldiğini hissettiğim düşüncelere bırakmıştım. Ne diye bunun böyle olmasından muzdaribim diyordum. Niçin mutlaka hayata bir devam istemeli ve neden bir ihtiras sahibi olmalı? Bütün bunların lüzumu ne? Bütün pınarlardan içmiş olsam bile ne çıkar? Lezzetle bitirdiğimiz her kadehin dibinde hep aynı ifrit, kül rengi hadekalarında hiçbir aydınlığın gülmediği kayıtsız, sabit gözlerle sarhoşluğumuzda gülecek olduktan sonra. Ömrümüzü idare eden kudretler arzularımıza ne kadar uygun olurlarsa olsunlar, bizi ondan kurtaramazlar. Bütün hilkat, geniş ve eşsiz kudretinde canı sıkılan bir tanrının kendi kendine eğlendirmek için icat ettiği bir oyundur. Hayat nimetlerinin değişikliği içinde bize, yaratıcı işaretten kalan en büyük miras bu can sıkıntısıdır. Diyarlar fethedelim, mucizesine erilmez eserler verelim, her anımıza bir edebiyet derinliği veren ihsasların birinden öbürüne atlayalım. Aradaki en kısa fasıllarda onun zalim alayı ile karşılaşırız. Hiç ummadığımız zamanda o gelir, karşımıza oturur, gözlerini gözlerimize diker. Kaç defa ondan en uzak bulunduğumu sandığım bir anda bulanık ıslak nefesini alnımda duydum. Okşadığım tende, kokladığım gülde, içtiğim içkide hep o zehir vardı. En hazlı, en mesut uykudan uyanır uyanmaz bu acayip ifriti siyah meşinden bir mahluk gibi kollarımın arasında bulmadım mı? Kim bilir belki de bizim için zamanın hakiki ritmini o yapıyor. Dakikalarımızı kendi arzusuyla uzatıp kısaltan ve bizi küçük uyanışlara benzeyen itişlerle ölümün uçurum ağzına atan odur. En sonunda şeytani kahkahasını atarak üstümüze zamanın sürgüsünü çeker, fırının kapağını kapatır. Belki bu karanlık düşünceler oturduğum kır kahvesinde de devam edecekti. Fakat ihtiyar kahvecinin çok zarif bir hareketi onları olduğu yerde kesti. Bir eliyle bana oturacağım iskemleyi düzelten adam, öbürüyle kırmızı ve muhteşem bir gülü önümdeki şadırvanın küçük kurnasına fırlatıvermişti. Gözlerimin önünde saat, manzara, hepsi bir anda bir bahar tazeliğine boyandı. Bu ihtiyar ve biçare adam bu sanatkar hareketi nereden öğrenmişti? Kendi talihine bırakılmış bu biçare adamda hangi asil terbiye, hangi güzellik ananesi devam ediyordu? Onun bu hediyesiyle ben birdenbire yeniden kıymetlerin dünyasına doğmuştum. Bulunduğum yerde ova bütün büyüklüğüyle görünüyordu. Bursa Ovası'nın en sevdiğim tarafı Muş ve Erzurum Ovası gibi sonsuz uzamamasıdır. Gözün lezzet alabilmesi için yetecek derecede büyük ve geniş, o kadarla kalıyor. Onun için daha ziyade bir sanat eserine benzer. Her taraf feyz içindeydi. Tabiat bereketiyle sanki bütün etrafı ezmek istiyormuş da sonra tam zamanında yetişen bir ölçü hissiyle bundan vazgeçmiş gibi. Uzakta dağlar, daima eski şeyleri düşündüren, bizi bir ecdat rüyası gibi saran acayip şekilli kitleleri, dar gölgeli boğazları, küçük yüzlükleriyle muhayyel bir saadet hissine bırakan küçük ve mesut manzaraları köylerini bağrına basmış uzanıyor, ufku çerçeveliyordu. Daha ileride son planda koyu eflatuni heyulalar bu yumuşak çembere kendi sınırlarını katıyorlardı. Bazı yerlerde güneş buğulanmış gibi bir kesavet kazanıyor, yer yer billur bir avize gibi çınlayarak kırılıyordu. Kendi kendime ovanın ve etraftaki dağların neresine düştükleri hiç aramadan Lami'nin meşhur manzumesinde her yıl kışı kovmak için bahar ordusunu üç koldan yürüttüğü yerlerin adlarını saymaya çalışıyorum.